أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Müsned-i Şihab 556. hadis. Küllül müslimi alel müslimi haramun demuhu ve irduhu ve maluh. Her Müslümana diğer Müslümanların kanı, ırzı ve malı dokunulmazdır, bir diğerine haramdır. İslam dininin böyle bir korumacılığı vardır. Müslümanların malı birbirine, Müslümanların canı birbirine, Müslümanların ırzı ve namusu birbirine, Müslümanların mal varlığı, imkanları birbirine ancak onun sahibinin izniyle helaldir. Bir Müslüman, diğer Müslümana bir kardeş gözüyle bakacak, bir vücudun organı bilecektir kendisini, onunla aynı vücudun organı olduğunun bilincinde olacaktır fakat onun malı onundur, kendisininki kendinin. İzin vermeden mümkün değildir kullanması. Hatta mesela, davet edilmeden yemeğini yemeyecektir, izin almadan eşyasını kullanamayacaktır. Ya da birisi diğerinin malını gasp etmiş, bir tarlasını mesela gasp edip kendine ait kılmışsa, orada namaz bile kılınmayacaktır. Bu gibi kurallar, İslam dininin müntesiplerine kanın, ırzın ve malın garantisini sunduğunu beyan eder. Kimse kimsenin kanını dökemeyecektir. Ancak İslam dininin emrettiği ya da izin verdiği konular hariç, kimse kimsenin ırzına, namusuna göz atmayacak, el uzatmayacaktır. Ama İslam dininin izin verdiği ya da emrettikleri hariç, mal konusu da öyle. Yani birisi birisinin kanını dökmüşse, parmağını kesmişse, gözünü veya kulağını veya benzer bir organını eziyet etmiş ya da kanatmış ya da kanını dökmüşse bu anlamda o da aynen cezalandırılacaktır. Fakat bu İslam dininin bir emri olarak gerçekleşecek. Değilse herkes kendi kendisine bu icraatta da bulunamayacaktır. Diğer mal varlıkları için de öyle ya da imkanlar için de öyle. İslam dini sana aittir demişse bir konuda bir imkanın, bir imtiyazın o onundur. Ondan başkası ondan yararlanamayacaktır. Ama herkesin olan yerler de herkesindir. Mesela öğrenebildiğimiz kadarıyla Mekke'de Mescid-i Haram ve Medine'de Mescid-i Nebevi'nin çevresi konusunda böyle hükümler öğreniyoruz. Özellikle Mekke için, Ümmül Kura olarak, bütün Müslümanların ana kenti olarak Mekke'nin harem dediğimiz bölgesi bütün Müslümanlarındır. Orada insanlar mülkiyet sahibi olmalarını bu şartla yürütebilecekler. Yani orası herkesin olduğunu bilecekler. Ama Müslümanlardan birilerinin henüz gelmediği dönemde kendilerine kullanma imkanı bulacaklardır. Diğer mallar ve mülkler konusunda da öyle. Herkesin olan herkesindir ama ferde ait olan sadece onundur. Lakin ondan zekat vermek zorunda olduğu bilinmeli. Onun hakkı eda ve ifa edilmelidir. Bu konuda İslam'ın hükmü geçerlidir elbette. Her Müslümanın birbirine hem kanı hem ırzı hem malı dokunulmazdır. Bir diğerine haramdır. Anlamına aleyhissalatü vesselamın bu sözünü yeniden hatırlıyoruz. Küllül müslimi alel müslimi haramun demuhu ve irduhu ve maluh. 557. Küllüm di'in hasibu nefsihi liyeşrab küllü kavmin fîmâ bedâ lehum. Her toplumun kendine ait usullerle yaptığı haram olmayan içecekleri içmesinde her kişi kendini hesaba çekmelidir. Kişinin muhasibi kendisidir. Herkes kendi hesabını yapmalıdır. İslam dininin genel kuralları vardır. Net haramlar, net helallar vardır. Bir de bölgelere göre, yörelere göre herkesin kendine ait içecek icat etmesi imkanı İslam hak olarak tanımıştır. Ama bu konuda Müslüman, o bölgenin Müslümanı, bu içeceği konusunda kendini hesaba çekmeli ve İslam'ın genel kuralları çerçevesinde onun helal mi haram olduğunu yeniden düşünmelidir. Büyük hadis imamlarından İmam Ebu Davud, Allah kendisinden razı olsun, Allah rahmet etsin, bu tür konularda şu dört hadisi önceleyin, önünüze koyun, o dört hadis çerçevesinde, o hadislerin gölgesinde düşünün diyor sanki. Birincisi, ya da siz nereden başlarsanız onlardan biri innemel amalu bin niyat hadisidir. Yani ameller o konudaki niyete bağlıdır. Sen, senin bölgende yaptığın, o hani bir içecek modelin vardı ya, yaprak mı topladın, toprak mı karıştırdın, ya da ne idiydi, kaynattın mı, renk mi verdin, birbirini karıştırdın mı, yoksa beklettin mi, ya da komşudan mı aldın, insanları mı dolaştın, ne ettin, bir çeşit bir şey ortaya koydun ya içecek cinsinden, işte onun varlık sebebini sen Müslümanlığına bağla önce. Yani sen o içeceği hazırlarken, takdim ederken, kendin içerken, Müslümanlara ikram diye sunarken, daha iyi Müslüman olacağın konusunda, yani onu yapmasaydın az Müslüman olacaktın, onu yapınca daha iyi Müslüman olduğun konusunda bir kanaatin varsa devam et, değilse yazık etme. Çünkü ikinci bir hadis vardı, min husni islamil mer'i terkuhu mala, yani kişi iyi bir Müslüman olmayı eğer hedeflemişse, buna katkısı olmayan şeyleri terk ediversin. Yani kendisini iyi bir Müslüman etmeyen, mezarda genişlik, mizanda ağırlık kazandırmayan şeylerden vazgeçiversin. Hadisine göre de, o işi yapmasaydın da fark etmez idiyse neden uğraştın kardeşim desin kendisine. Kendi kendine hesaba çeksin. Desin ki, bunu içmek de, bunu insanlara içirmek de, böyle bir içecek icat etmekle ben ne yapmaya çalıştım? Hani fıkradır gerçi ya, derler ki Nasreddin Hoca'nın birine bir gün demişler ki, hoca hayrola yüzün buruşmuş, canın sıkılmış, yoksa beğenmedin mi yediğini? Meğer ki hoca kar ile ekmek yiyormuş. Demiş ki, dostlar ben icat ettim ama ben de beğenmedim. Yani insanlar bir şeyler icat edebilirler. Kar ve ekmek takdimi, insanlara ikramı o güne kadar kimsenin bilmediği bir şey olabilir. Ana şartlar çerçevesinde değerlendirilince, haramlar çerçevesinde olmadığı da beyan edilebilir. Yani kar helaldir, ekmek helaldir, karla ekmek yan yana koyunca alt alta üst üste lokma lokma kaşık kaşık yiyebilirsin denilebilir. Ama bunu yaparken insanlar neden yaptığını bilsinler. Ben hayatta hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi icat ederek şöhrete kavuşmak istedim. Ben bununla para kazanmak istedim. Bugüne kadar hiç kimse böyle bir şey yapmıyordu. Ben bunu ilk defa düşündüm diye yapmanın ne anlamı vardır? Yani hangi konuda ilk olacaktınız da, hani Kur'an-ı Kerim'e göre ve ümirtü en ekûne evvele men eslem diyordu Allah. Bizim öyle olmamızı istiyordu. Müslümanın, Müslümanların, Müslümanlaşmanın, Müslümanlığın istediği işlerin yapanının ilk olacaktır. Değilse şöhret için, makam için, dünya için, dünyalık için ilk olmanın ne anlamı var? Bakın piyasaya, dükkan dükkan, tezgah tezgah dolaşın, bir vakitler olmayan, sonradan piyasaya çıkan şeyler hep böyle ilk olmak, bundan dolayı da para kazanmak, piyasayı vurmak için bir gayretin ürünü değil mi bu unsurlar? Yani insanlar kendilerini daha iyi Müslüman etsin diye bir şeyler peşinde ilk olmak yerine, sanki dünyayı kucaklamak için ilk olmak peşindeler olunca, kendilerini bir iyi hesaba çeksinler. Değilse, bir üçüncü hadis. İnnel halal beyin ve innel haram beyin ve beynehuma umurun müştebihat demiyor mu aleyhissalatü vesselam? Devamını hatırlayın hadisin. Ben bir parçasını okudum, baştan bir bölümünü. Net helallar vardır, net haramlar vardır ama ikisi arasında kalan, bir açıdan birine, bir açıdan diğerine benzeyen olaylar vardır. Söyleyin, onlardan kendinizi sakınır ve kıskanırsanız, dikkat ederseniz, onlara düşmezseniz kendinizi korumuş, dininizi, ırzınızı korumuş olursunuz demiyor mu aleyhissalatü vesselam? Ama وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, kim onlara düşerse de harama düşer sonunda diyordu. Ona göre bu yapılan iş net helalsa yapalım, net haramsa vazgeçelim, bu içecek net helalsa içelim, net haramsa vazgeçelim. Ama öyle değil, öyle de değil. İkisi arasında bir şey baktık ki bir anlamda ya da öteki anlamda bir başka alana kaydırıyorsa bizi vazgeçelim. Elbette kendimizi biz hesaba çekelim. Yani bu konuda bir ayet var mı? Yok. Peki öteki konuda da yok ama neden bir tarafını aldınız? Ya olursa dediniz, ya olmazsa da eş değerdeydi, neden demediniz diyelim kendimize. Kişi kendisini hesaba çekmelidir, programına uyalım. Zaten son hadisi de söyleyince galiba işler ayan beyan olacaktır. Hani diyor ki aleyhissalatü vesselam, kişi kendisinin için istediğini Müslüman kardeşi için de istemezse gerçek mümin olduğunu saymasın. Evet, öyle yapalım. Herkes bu durumda olsun dediğimiz şey, yani herkes içeceğini değiştirsin, bardağını değiştirsin, tasını tabağını değiştirsin, herkes zevkini değiştirsin derdinde misiniz? Ne olacak o zaman? Niye öyle yeni bir döneme geçtiniz? Ama gerçekten bu yıllarca böyle ola gelmiştir. Bir vakitler insanlar sigara nedir bilmezlerdi. Bak şimdi herkes içiyor. Böyle yeni bir içecek icat ettik de herkes kullanıyor mu demeye çalıştınız. Yoksa çayı da onun arkadaşı olarak aynı kategoride mi değerlendirdiniz? Bilmem ama bu ikisini siz nasıl da İslam toplumunun kendine ait usullerle yaptığı haram olmayan içeceklerin içilmesi anlamına siz bunu benim önüme sunuyorsunuz. Ben onu anlamıyorum. Öyleyse siz yeniden düşünün. Kendiniz bu konuda kendinizi hesaba çekin. Yani ben hadisi yeniden okuyorum. Küllü mri'in hasibu nefsihi liyeşrab küllü kavmin fîmâ bedâ lehum. Her toplumun kendine ait usullerle yaptığı haram olmayan içecekleri içmesinde her kişi kendisini hesaba çekmelidir. Yani kişinin muhasebi kendisi olmalıdır. Herkes kendi hesabını yapmalıdır. 558. Küllü şeyin bi kaderin hattel azzu vel keys. Beceriksizlik ve uyanıklık dahil her şey Allah'ın takdiriyledir. Allahu Ekber. Ya Rabbi, takdirine rıza konusunda yardımını esirgeme. Allah bizim adımıza her şeyi takdir etmiştir. Bizi nasıl imtihan edeceğini elbette o en iyi bilir. Haşa, bize düşseydi biz zaten onun gibi yapamazdık elbette. Öyle bir konumda bize düşen, ya Rabbi bizi bize bırakma, bir an için, bir göz kırpıncaya kadar bile bizi bize bırakma. Çünkü biz bugünümüzün hayrını bilemeyiz ki yarını nereden bilelim demeliyiz. Öyle olunca her şey takdir iledir. Allah her şeye bir kader tayin etmiştir. İnnallâhe alâ külli şeyin kadir şeklinde ifade edilen ayetleri yeniden düşünün. Allah her şeye kadirdir şeklinde anlaşılmış. Yani etkin ve egemendir, güç sahibidir, Allah ne isterse yapar anlamına gelir. Bir de o ayetin Allah'ın her şeye bir takdiri vardır, her şeye ölçü biçi ortaya koymuştur şeklinde de anlaşılır. Evet, her şey Allah'ın takdiriyledir. Nerede doğduğum, doğacağım, nerede öldüğüm, öleceğim, babamın nasıl birisi, annemin hangi kadın olacağı konusundan tutun, ağzıma alacağım lokmaların benimle bütünleşmesi oranına kadar, adımımı attığım her yer ya da ayak bastığım, ayak kaldırdığım, yürüdüğüm, durduğum, gittiğim, geldiğim yerler, yattığım, yuvarlandığım ya da benimle ilgili uzaktan yakından bana ait olabilecek her şey Allah'ın takdiriyledir. Allah öyle takdirde bulunmuştur ki onlar benim imtihan sorularımdır. Hani var ya aleyhissalatü vesselam'dan bir beyan, İnne ahadekum yücme'u halguhu fi batnu ummihi erba'ine yevmen nutfeten diye başlayan, sonra da bi ketbi rızgihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyun evsa'id diye devam eden hadis-i şerifte, Allah-u Teala ben ana karnındayken bana ait tahsisattan söz ediyor. Peygamberimiz de bunu böylece beyan ediyor. Öyle olunca benim adıma, benim imtihan sorularımın, ben daha ana karnındayken ayan beyan kılındığı imanım benim kadere teslimiyetim demektir. Peki ama Allah beni istediği gibi imtihan edecekse ve fakat benim bu imtihan soruları karşısında ne yapmam gerektiğini de bilmiyor mu Allah? Sonunda şakî veya saîd olarak cennet ya da cehenneme gideceğimi de biliyor mu? İyi de Allah neyi bilmiyor zaten, niye soruyorum da ben bu işi? Evet, Allah biliyor, yani benim namazlı abdestli birisi olacağımı ya da namaz kılmayacak, abdest almayacak birilerinin varlığını da biliyor mu Allah? İçki içenlerin içeceğini, içmeyenlerin içmekten vazgeçeceğini ya da içerken bırakacaklarını da biliyor mu Allah? Abi canım kardeşim, Allah neyi bilmez ki soruyorsunuz diyesim geliyor. Allah elbette bilir, her şeyi bilir, hem tam bilir, hem mükemmel bilir, hem yanılmaz bilir. Allah bilirse tamam bilir elbette, onu biliyorum, ona inanıyoruz elbette. Peki senin sorun ne o zaman? Allah'ın bilip bilmediğini niye soruyorsun diyesim geldi. Yani sen şunu mu demek istedin? Allah zaten biliyor, ben de Allah'ın bildiğini yapıyorum. Maşallah. Hani biraz da çocukla ilgilenir gibi oldu sözüm ama sevsinler seni derlerdi eskiden. Ne dersiniz, olur mu öyle şey? Sen demek içki içiyorsun, Allah senin adına içki içeceğini bildi de sen de Allah'ın bildiğini bildin. Ne yüce varlıkmışsın. Allah'tan haberdar oldun herhalde. Derler ki adamın biri varmış, serkeşmiş, gaddarmış, zalimmiş. demiş ki ben levh-i mahfuzu okurum. Etrafındakiler şaşırmış, bir iki de numara çekmiş adam. Allah Allah, gerçekten acaba öyle mi ki derken bir gün kalkmış demiş ki dostlar dinleyin beni, itiraz istemem, ciddi oluna, bugün levh-i mahfuza baktım, filanın kızı benim taht-ı nikahımda görünüyordu demiş. Bunu anlatırken birisi diğer bir arkadaş sövüyordu neredeyse. Dur dedim, sakin ol. Olayın devamını dinlemedik, söyle bakayım ne olmuş dedim. Evet, adamlar demişler ki madem öyleyse tamam, hemen sana nikahlayalım. Olsun bitsin, levh-i mahfuza itiraz mı edeceğiz biz demişler. E sonunda dedim evlenmiş mi? Evlenmiş, demek ki levh-i mahfuza öyleymiş gerçekten. Nasıl da dedim netice ona uygun olmuş. Yani dediler ne demek istiyorsun, adam görmüş mü? Adam görmemiş de ben gördüm dedim. Çünkü nikahlanmazdı değilse levh-i mahfuzda olmayan adam yapabilir mi dedim. Söyleyin, adam evlendiğine göre meğer ki onun kaderinde de o varmış ama bunu yaparken şirret olmuşsa, cinayet işlemişse, hainlik yapmışsa onun cezasını elbette çekecektir, ayrı şey. Yani bakın ki İsrailoğulları Mısır'a gidecekmiş, meğer elbette öyleymiş de kardeşler yaptığının cezasını çeksinler mi? Allah affetsin tabi ayrı, ama yanlış yapmışlar değil mi? Öyleyse her şey bir kader iledir, bize düşen teslimiyettir. Hem ki beceriksizlik, hem ki uyanıklık da dahil, hani kimi insanlar vardır, gözleri dört açıktır, 14 açıktır hatta. Yani alabildiğine uyanıktır adam. Karşıdaki daha demeden anlar. Lep demeden leblebiyi mi? Dahasına gidin, çorumu bile anlar adam. Yani öyledir, uyanıktır adam. Onu öyle imtihan eden Allah'tır, bu bir kader iledir. Bazıları da beceriksiz. Eskilerin tabiriyle elinden kör eşek bile yem yemez adamın. Evet, beceremez adam, yapamaz yani. Her şey hazırdır önünde. Onları takıp takıştırmak değil, yan yana koymak konusunda beceriksizdir. Siz gösterirsiniz yapamaz, tarif edersiniz yapamaz, yapamaz yani. Kendi hayrına olan şeyleri de bilmez insanlar bazen. Öyle yaşamışımdır. Kendi hayrına olan konuda sus öyleyse, sen lafa karışma da ben halledeyim dediğim, o da ciddi olarak bu işe inandığı halde yine de hayrına zannettiği konuşmalarını sürdüren insanlar görmüşümdür. Evet, beceremez adam, karısına ya da kocasına, oğluna ya da kızına, çevresine ya da kendisine hayrına bildiği şeyler konusunda beceriksizdir, ama Allah onu öyle imtihan eder. Söyleyin, elini kuma atınca altın çıkanlar olurmuş. Hani tarihte öyle örnekler anlatılır. Adamın biri öyle bıkmış ki, para kazanmaktan yeter artık demiş ya. Bıktım gidiyorum. Hacca niyet etmiş. Hani 6 ay gidecek, 6 ay da gelecek, elhamdülillah diyecek, paradan, maldan, mülkten kurtulmuş vaziyette. Ben böyle söyleyince bazıları ah der, içini çekerler, bir de onun olsaymış. Yani tabi adam hayatında görmediği bir para. Yani o tekinin tonlarca, yüklerce, deklerle topladığı parayı öteki adam cebine sığacak kadarını görmemiş bir vaziyette imtihan oluyor. Onunki de öyle tabii. Sonra adam hacca giderken işe bak ki devrin sultanıyla, melikiyle birlikte aynı kervana düşmüş. Çölde mola vermişler. Kafile dinlenmeye başlamış. İşte o zaman sultanın, o melikin yüzüğü kaybolmuş, kumlar arasına karışıvermiş, herkes aramaya koyulmuş, bir ilan sesi duyulmuş ki bulana bilmem ne kadar yük altın verilecekmiş. Herkes can hıraş koşturmaya devam ediyor, altın kazanacaklar, yüzük bulacaklar derken bir adam var sadece, bir ağaç gölgesinde ense yapıyor. Haset fesat kökü mü kesik, gerzek dolu etrafta, hemen kendilerince yorum yapmışlar. Bu adam sultanı kıskanıyor demişler. Ona isyan ediyor demişler. Dinlemek istemiyor demişler. Ya da ona yardımcı olmak istemiyor. Şikayet etmişler. Sultan önce eyvallah etmese de sonra merak etmiş. Çağırmışlar adamı. Ne oldu demişler. Sen böyleymişsin, evet efendim. Hayrola, hikayemi anlatayım demiş. Ben böyleyken böyle oldu. Derken böyle oldu, buraya geldim. Maldan, paradan, altından, gümüşten bıktım. İstemiyorum demiş. Sizden dolayı değil, ben sadece para istemiyorum. Çünkü sultanım demiş, elimi atsam kuma altın çıkıyor. O arada kumdan bir avuç alıvermiş. Bakmışlar ki kumların arasında sultanın yüzüğü yine o adama çıkmış. Öyle derler. Ne dersiniz, kader mi? Evet, peki Allah neden onu öyle imtihan ediyor da elini atınca altın çıkıyor da diğer insanlar elini değil, belini, dilini, gönlünü, kafasını, her şeyini atıyorlar da yani o altınların binde birini bulamıyorlar? İmtihandır efendim. Yani bazen Allahu Teala görüyoruz, çevremizde bildiğimiz olaylardan biridir değil mi? Bazen bakıyoruz, Allahu Teala birini öyle munis, öyle itaatkar, öyle hanım, öyle hanımcık, öyle sultan bir kadınla imtihan ediyor ki, yani haşa estağfirullah, isyan edeceğimizden değil ama bize kalsaydı o kadın bu adama layık değildi. Öteki de yani ne deseniz hepsi var. Kalas mı? Ayıp oluyor demeyin. Bir insana kalas denir mi? Ama ot gibi, ya ot da demeyin, yani biraz yumuşattınız galiba. Ama kaya gibi, ama taş gibi, ama yoz adam, ama böyle hödük bir adam, ama yani edepsiz bir adam, ama yani incelikten anlamaz bir adam, ama öyle bir adam işte. Peki ama neden Allah onu oğluna imtihan ediyor? Bilmem ki, kader iledir elbette. Allah onu öyle imtihan ediyor onu da. Hatta ondan dolayı geçimsizlik olaylarında eğer hükmüme müracaat ediliyorsa, ki çok nadirdir, ama istişare için bana müracaat edilmişse diyorum ki, kardeşim sen iyi adam ol, Allah senin imtihan sorunu güzelleştirsin. Sen düşünsene, Allah seni neden böyle biriyle imtihan ediyor? Sen iyiye layık ol, o sana iyilik yapmak zorunda olsun diyorum. Mesela bazı babalar vardır, sanki çetin imtihan sorularına layıktır. Oğlu öyle eziyet eder ki ona, fakat o oğlanı bakın dışarıda görün ki, derler ki melek gibidir. Böyledir işte, her şey bir kader iledir. Allah bir çeşit imtihan eder. Yani para kazananlar, iş yapanlar, makam ve mevki bulanlar, çok becerikliler, kendi gayretleriyle elde ettiler değil elbette. Ama uyanık olanlar nasıl öyle imtihan oluyorsa, beceriksiz olanlar da öyle imtihan oluyorlar demektir. Tekrar okuyorum. Küllü şeyin bi kaderin hattel azzu vel keysu. Beceriksizlik ve uyanıklık dahil her şey Allah'ın takdiri iledir. 559. Küllü aynin zaniyetün. Ya Rabbi sen koru bizi. Her göz zina tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ütopik örnekler veriyormuşum. Bazen öyle tenkit alırım. Allah ilgilenenlerden özellikle razı olsun. Beni, benim şahsımda anlattığımı, dolayısıyla anlattıklarımı dinleyenleri daha iyi Müslüman olmak konusunda uyaranlardan Allah özellikle razı olsun. Amin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, ama bazı örnekler konusunda dilim varmıyor, diyemiyorum. Doğrudan söylemek zor oluyor, dolan başlı söylemek işime gelmiyor. Çünkü din doğrudan anlatılmalıdır. Ben de hani hayatta görülmeyen, zannedilen örnekler veriyorum ki insanlar onunla düşünsünler. Mesela alın bir tanesini daha. Çok sevdiğiniz, çok saydığınız birisi, hizmetinden zevk alacağınız birisi veya amiriniz, memurunuz durumda birisi, sözünden çıkamayacağınız veya efendiniz, kölesi durumundasınız, işte öyle birisi size emretti. 3 numaralı odaya gir, 8 numaralı dolaptan şu kitabı al gel, mesela 138. numaralı kitabı al gel dedi. Garip bir iş, hiç ilgi kuramadınız değil mi? Ama dikkat et, lafımı dinle. Gözünü haramdan sakın, başka bir şeye bakma dedi. Evet, dolaba bakacaksınız çünkü 5, 6, 7, 8 diyeceksiniz. Salonun, odanın kapısına bakacaksınız çünkü 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 diyeceksiniz. Ama odaya girince başka şeye bakmak yok, çekmeceleri karıştırmayın. Evet, başka perdeli yerler varsa ona da açmayın demektir. Evet, bunları anladınız ama heyhat öyle değilmiş. Odaya girince baktınız ki çırılçıplak bir kadın. Tüm, üzerinde ip yok ve tavan ayna, tüm duvarlar ayna, dolapların kapakları dahil çerçevesine ayna yerleştirilmiş. Kapıyı kapattığınızda arkası, açınca önü de ayna. Öyle bir ortamda siz o çıplak kadına bakmadan o kitabı alıp geleceksiniz. Gözünüzü kapatınca mı? Kitabı göremezsiniz. Gözünüzü açınca mı? Ama kadına bakacaksınız. Olur mu öyle şey? Nasıl oldu yani? Bu iş ne menemiştir? Bunu siz nasıl becereceksiniz öyle mi? Ben sizin yaşadığınız şehrin sokaklarını anlatmak istemiyorum. Yani insanlar göz zinası denilince hep gözün kadına baktığını ya da erkeğe baktığını anlarlar. Ben onu anlatmak istemiyorum. Fakat düşünün. Mesela, Allah'ın istemediği bir proje üzerine gözünü dört açıp çalışan bir adam, söyleyin, gözüyle harama bakıyor mu? Ya da, Allah'ın bak dediği yere hayatı boyunca hiç bakmamış bir göz, bu bakışıyla, yani başka şeylere bakışıyla haram işlemiş oluyor mu? Örnek verelim. Bir göz düşünün, bir adamın gözü, kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden bir adam. Ve bu adam hayatı boyunca hiç Kur'an'a bakmamış. Hep Kur'an'a bakacağı zaman başka şeylere bakmış. Hem o başka şeyler öyle boş şeyler, öyle anlamsız şeyler, öyle lüzumsuz şeyler ki onlarla daha iyi Müslüman olma imkanı da bulamamış. Söyleyin, bu adamın bu bakışı haram mı? Yani bu adam bu bakışıyla harama girmiş oluyor mu? İşte gözün haramlarından biri. Ama bir de bu hadiste anlatılan zina işi vardır. Gözün zinası. Yani bir kadınla diyalog anlamına zina. Demek ki göz zinası ayrı şey, göz ile haram ayrı şeydir. Harama bakan göz, haramdan vazgeçmesi gereken göz ayrı, o haramlardan biri olarak da zina ayrı bir şeydir. İşte gözün zinası, bu anlamda haramlarından biridir ama galiba başka haramlarla yoğrulmuş bir göz, kadına bakma zinasıyla harama daha yakın, daha yatkın anlamına gelecektir. Öyle değil mi? Söyleyin, Kur'an'a ve sünnete daha çok bakan bir göz, namazda kapatsa da onu düşünecek, atsa da onu düşünecektir, yolda yürürken onları düşünecektir. Daha yoğun, daha yoğun Kur'an ve sünnetle beraber olan bir kafanın gözü, elbette gözünün önüne getireceği hep ayetler ve ayetlerde anlatılanlar olacaktır. Ama değilse, her göz zina tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bir başka hadiste bunun şöyle bir detayını görüyoruz. Her el zina edebilir. Gözler zina edebilir. Dudaklar ve dil zina edebilir. Ya da vücudun cinsel organının dışındaki bütün organları bu anlamda zina edebilir. Mesela kulak. Ama cinsel organ bunu tasdik ederse bütün vücut zina etmiş olur. Eğer tekzip eder, yalan sayar, hayır onaylamıyorum sizin zinanızı, yanlış yaptınız vazgeçin derse, vücut zina etmekten kurtulur. O kişi zina etmiş, suçu işlemiş olmaz. Tekrar okuyorum. Küllü aynin zaniyetün. Her göz zina tehlikesiyle karşı karşıyadır. O zaman dikkat edelim. Sokaklar mı? Ya eviniz ve köşeye koyduğunuz aygıtlar? Caddeler mi? Peki ya sizin yaşadığınız yerdekiler, karşı masadakiler, yan tarafta oturanlar? Ama ya siz kendiniz kendi kendinize kendinizi düşünün ve karşıdakini değerlendirin. Öyleyse gözleriniz zina ortamda mı yaşıyor? Siz gözlerinizi buna mı mahkum ettiniz? Dikkat edin, vazgeçin. Çünkü sonu hoş olmayan bir hayatın başlangıcı demektir. Zaten Arap dünyasında bir atasözü vardı. Metin olarak hatırlayamıyorum ama Türkçesi şöyleydi. Aşkı tarif ediyorlardı da diyorlardı ki evvelhu tarfun. Aşkın evveli göz ucunun bakmasıdır. Adam kendi bakmazmış. Göz ucu kendiliğinden bakarmış. Sonra sümme nazar sümme sümme sümme sümme sümme velet diyorlardı. Sonra bakarmış, sonra bakışırmış, sonra buluşurmuş, sonra konuşurmuş, sonra el tutuşurmuş, sonra derken sonra çocuk olurmuş. Öyleyse dikkat edelim, göz zina etmeye müsait, böyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır. 560. Küllü mâ hüve âtin qarîb, gelecek olan her şey yakındır. Ya Rabbi, sen vaktimize bereketler ihsan eyle. Gelecek olan her şey yakın. Nasıl yani? Bazen, şöyle benim nazlanma makamında çocuk ve gençlerle namaz konusunda anlaşmaya çalışırım. Ben ısrar edemem, yetki vermezler ama nazlanmama izin verdikleri için de müteşekkir davranırım. Dilim döndüğünce tatlı, gücüm yettiğince hoş olmaya çalışırım. Sonunda namaz kılmak zorunda olduğunu elbette beyan ederler çünkü Müslüman çocuklardır. Peki diyorum ama ne zaman? Şeytan mı öğretiyor bilmem. Hepsinin akıl hocası aynı galiba. Pat diye aynı sözü söylerler. En kısa zamanda hocam. Peki diyorum, en kısa zaman dediğiniz ne? Ben yıl bilirim, ay bilirim, mevsim bilirim, hafta bilirim, gün bilirim, saat bilirim. Söyleyin, en kısa zaman bunların hangisi, ne zaman? Yani ama işte en kısa zaman. Aa, Allah korusun ama benim bildiğim en kısa zaman ölümün geleceği zamandır diyorum. Çünkü o hemen gelir, en kısa zamanda gelir, daha kısası yoktur. Ölümün gelme zamanından daha kısa bir zaman bilmiyorum diyorum. Böylece sanki namazları konusunda şu espriyi yapmam gerekiyor. Ha, anladım diyesim geliyor. Demek sen ölünceye kadar namaz kılmayacaksın. Ölünce senin namazını birileri kılacaklar. Rahmetli namaza karşı değildi. Namaz kılmayı çok istiyordu. Hadi onun adına bir namaz kılalım diyecekler. Arkasından da sen de diyeceksin ki, aa ne kadar güzel ya, benim namazımı kılmaya başladılar. Öyleyse ben de namazımı kılayım artık diyeceksin, öyle mi? Heyhat, iş işten geçti ama diyorum. Her şey gelecekse yakındır. Hani derler ya, doğanlar ölmeyecekse yaşamaya devam edecekler. Yani ölmeyen doğanlar mutlaka yaşıyor demektir. Ama sonunda her yaşayan ölecektir. Başımıza gelecek gelecektir. Sonunda her gelecek yakındır. Ondan dolayı cennet nimetlerini anlatırken Allah-u Teala öyle bir yöne dikkat çekiyor ki onun sonu gelmeyecektir. Sonu gelmeyecek olan da yakın değildir. Yani gelmeyecektir işte. Ebedi oluşu da ayrı bir nimettir cennetin çünkü. Çünkü eğer sonu gelecek olsaydı 10 milyar yıl olur ama beklersiniz 1 yıl kalır sonunda. Ne kadar acı değil mi? Bitmeye 1 yıl kalmış, sonra 1 ay kalmış, sonra 1 hafta. Öyle demezler mi? Öyleyse her gelecek yakındır. Aleyhissalatü vesselamın tabiriyle söyleyelim. İmam Kudai'nin beyanıyla aleyhissalatü vesselam der ki, küllü mâ hüve âtin garib, gelecek olan her şey yakındır. Velhamdülillahi rabbil alemin.